Ayrım 7. Neden öldürüldüler? Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu. Evrensel toplatılıyor. Evrensel Gazetesi'nin 10 Ocak tarihli sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hakimliği tarafından toplatıldı. Toplatma kararına gerekçe olarak Evrensel Susmayacak başlıklı başyazıda terörle mücadelede görev alanların kimliklerini açıklamak suretiyle terör örgütlerine hedef gösterdiği, ayrıca Yozgat cezaevindeki tutsakların verdikleri ölüm ilanlarında terör örgütlerinin açıklamalarına yer verildiği iddiası yer aldı. Metin Yoldaş yaşıyor, Evrensel savaşıyor. Metin Göktepe, 30 bin kişinin katıldığı yaklaşık 7 saat süren ve 18 kilometrelik bir yürüyüş ardından alkışlarla toprağa verildi. 12 Ocak Cuma günü sabahın erken saatlerinden itibaren Evrensel Gazetesi'nin önünde toplanan çeşitli kitle örgütlerinden, sendikalardan, basın kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar Metin Göktepe'nin katledilmesini protesto ettiler. Cinayete yönelik tepki Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe ve yakınlarının gazete önüne gelmesiyle doruğa ulaştı. Kalabalık, "Metinler ölmez, Evrensel susmaz, hepimiz birer metiniz, katiller bulunsun, hesap sorulsun, faşizme ölüm, halka hürriyet, taşanlar istifa, hükümet istifa, faşizme karşı omuz omuza, susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganlarıyla cenazenin gazetenin önüne getirilmesini beklemeye başladı. Metin Göktepe'nin cenazesi adli tıp morgundan saat 11.30'da alınıp gazetenin önüne getirildi. Saygı duruşundan sonra bir konuşma yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Mustafa Ekmekçi, iki bakanla görüştüğünü ve bu ölümün sorumlularını açığa çıkarılarak yargılanmalarını istediklerini söyledi. Daha sonra kürsüye gelen Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İhsan Çaralan, Metin'in bilerek gözaltına alındığını söyledi. Metin'in dövülerek öldürüldüğünün sadece tanıklarla değil, otopsi raporuyla da açığa çıktığını ifade eden Çaralan, Metin'i infaz edenler bugün belki birkaç kişiydi ama yıllardır basın emekçileriyle toplumun her kesiminin üstüne estirilen terörün kaçınılmaz bir sonucuydu bu. Öldürülen, gerçeğin peşinde koşan başka bir gazeteci de olabilirdi, dedi. TYS Genel Başkanı Ataol Behramoğlu, İçişleri Bakanı Teoman Ünsal'ın Metin'in katledilmesiyle açıklamalarını hatırlattığı konuşmasında, bakanın yüzünün yalan söyleyen bir kişinin yüzü olduğunu belirtti. Behramoğlu, sistemin çöktüğünün en açık kanıtının binlerce gencin hapishanelere doldurulması, gazetecilerin öldürülmesi olduğunu söyleyerek sözlerini, aslında bütün aydınlarımızın, yazarlarımızın birleşik hareketi bu sisteme son darbeyi vuracaktır. Kahrolsun faşizm, yaşasın bağımsız Türkiye şeklinde bitirdi. Evrensel Kültür Dergisi Yayın Kurulu üyesi Tevfik Taş da, biz Metin Göktepe'yi Deniz Gezmişlerin, Yusuf Aslanların, Hüseyin İnanların, Erdoğanların küçük kardeşini kaybettik, dedi. Göktepe'nin cenazesi yapılan konuşmalardan sonra omuzlara alındı ve cenaze arabasına konuldu. Sayısı 30 bini geçen grup sloganlarla yürüyüşe geçti. Oluşturulan kortej, Evrensel Gazetesi Yeni Bosna, İtfaiye, Bahçeli Evler, Papaz Köprüsü, Çiftlik, Şaşkın, Yavuz Mahallesi, Atış Alanı, Yüzyıl Güzergahı'nı izleyerek yaklaşık 15 kilometre yürüdü. Buradan Metin Göktepe'nin evinin bulunduğu Turgut Reis Mahallesi Albayrak Caddesi 605. sokaktaki adresine giden grup, cenaze evinin önünde bulunan çok sayıda insanla da birleşti. Burada bir süre bekleyen ve Esenler Kemer Mezarlığı'na yürüyüşe geçen on binler, 2 kilometre daha yürüyerek mezarlığa ulaştı. Polis müdahalesinin olmadığı yürüyüş sırasında Evrensel Gazetesi muhabirleri ve diğer yayın organlarında çalışan meslektaşları fotoğraf makinelerini havaya kaldırarak "Hepimiz birer metiniz, basına kalkan eller kırılır, özgür basın susturulamaz" sloganları atarak gerçeklerin üstünün örtülemeyeceğini haykırdılar. Yaklaşık 7 saat yürüyüşten sonra Atış Alanı Kemer Mezarlığı'na getirilen Metin Göktepe'nin cenazesi burada sloganlar ve marşlar eşliğinde ebedi yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında Metin Göktepe'nin annesi, oğlunun yüzünü son bir kez görmek istedi. Oğlunun yüzüne son kez bakan anne Fadime Göktepe, haykırışlarla kendinden geçerken, Metin'le çalışan çok sayıda gazeteci arkadaşı da cenaze töreni sırasında baygınlık geçirdi. Mezarlıkta, "Metin Yoldaş yaşıyor, Evrensel savaşıyor. Metin Yoldaş ölümsüzdür. İnadına Evrensel yaşayacak" sloganları en çok atılan sloganlardı. Konuşmalardan sonra cenaze töreni olaysız bir şekilde sona erdi. Kan çanağından taşanlar. Evrensel Gazetesi'nin 12 Ocak tarihli sayısında arkadaşları Metin Göktepe'yi anlattı. Metin'in arkadaşlarıyla olan anıları ne kadar sevilip sayıldığı sözcüklere dökülürken, Metin'in gazetecilik mesleğini onurla yapanların arasında yerini aldığı vurgulandı. Mehmet Esatoğlu, Cem Yalın imzalı Bir Bardak Sıcak Çay gibi başlıklı yazıda şunlar söyleniyordu. Evrensel yayına başlayacağı günlerde 3 yıllık bir deneyime sahipti. Yollarımız aynıydı ama servislerimiz ayrılmıştı. Biz kültür servisine, o istihbarata. Geçen yılların birikimi öğrenme isteğini köreltmemişti. Çektiği fotoğrafın daha iyisini bir başka gazetede gördüğünde bir kez daha ayaklanıyordu öğrenme tutkusu. Kitlesel gösterilerin görüntüleri TV ekranlarına yansıdığında onu olayın tam ortasında görmek mümkündü. Atılan silahların, patlayan silahların ortasında dingin bir doğayı çizen ressamın telaşsızlığı içinde basıyordu deklanşöre. Onun kısacık yaşamı başarmak isteyenler için bir yaşam dersi gibi. Belki ardından şunlar söylenebilir. Hiçbir olanağın olmayabilir. O bir bardak çayın sıcaklığındaki yüreğinde tutku olmuşsa değiştirmek, aldırma Metin Göktepe. Yüreği kuşan, yüreği yürü gerçeğin içinde. Payına ölüm düşse de üzülme. Yeryüzünün insanlardan, emekten yana değişimi için koşanlara bir şeyler anlatacak izin kalır. Sunay Akın, 18 Ocak günü Evrensel Gazetesi'nde yer alan Kan Çanağından Taşanlar başlıklı yazısında Metin Göktepe cinayetini ele alıyor ve şu sonuca varıyordu. Metin Göktepe, gözaltına alındığı yüzlerce insanla birlikte Eyüp Stadyumu bünyesindeki kapalı spor salonuna götürülür ve cansız bedeni futbol sahasını çevreleyen tel örgülerin yakınında bulunur. Polisin kuş uçurtmadığı bir ortamda işlenen böylesine çirkin bir cinayet gizli kalmaya mahkum olabilir mi? Kimi gazeteler cinayeti gazetecinin kuşkulu ölümü diye sundu okurlarına. Eyüp'ün kuşları her kuşluk vakti kahkahayla gülüyor bu habere. Metin arkadaşımız öldürülmesi üzerine tüm evrensel emekçileri söz birliği yaptı. Susmayacağız. Zorbalar aramızdan birilerini öldürüp bizleri hüzün çölüne ilettikçe barışa, özgürlüğe, kardeşliğe ve güzel günlere daha çok susayacağız. Yaşamı boğmaya yetmeyecek kan çanağından taşanlar. Suç duyurusu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ekinde birçok tanığın ifadelerine de yer verildi. Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na. Suç duyurusunda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Suçlular, İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ve 8 Ocak 1996 günü gazeteci Metin Göktepe'yi gözaltına alan ve öldüren polis, müdür, amir ve memurları. Suç yeri Eyüp. Suç tarihi 8 Ocak 1996. Suç, seyahat özgürlüğünü engellemek, haber alma özgürlüğünü engellemek, toplantı ve gösteri hakkını engellemek, işkence ve kötü muamele ve gazeteci Metin Göktepe'yi öldürmek. Olaylar, 1. İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ve Müdür Yardımcısı Kemal Bayrak yönetimindeki İstanbul Polisi 8 Ocak 1996 günü Ümraniye cezaevinde öldürülen Orhan Özen ve Rıza Boybaş'ın Ali Beyköy'deki cenaze törenine katılmak isteyenleri bölgede seyahat eden ve yaşayanları ve görev yapmak isteyen gazetecileri keyfi olarak gözaltına almış, bölgedeki karakollara ve Eyüp Spor Salonu'na doldurmuş, bu şekil bini aşkın kişi salıverilinceye kadar dövülmek suretiyle işkence ve kötü muamele görmüştür. 2. Eyüp Spor Salonu'nda gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürülmüştür. 8 Ocak günü yaşananlar polisin görevini aşarak ve kötüye kullanarak vahşet boyutunda zor ve şiddet uygulaması hukuk devleti anlayışı ile bağdaşamaz. Kaldı ki uygulamalar bireysel değil, kurum olarak idarenin ve polisin tutumunun yansımasıdır. Şayet hukuk devleti kuralları geçerli olacaksa, gazeteci Metin Göktepe'nin katillerinin ve insanları döverek darp edenlerin saptanıp yargılanması zorunludur. Bu olaydan sonra en büyük basın örgütü olarak harekete geçen cemiyetimiz, kendi imkanlarıyla olayın tanıklarını araştırmış ve bulmuş, bunların ifadelerini titizlikle tespit etmiş bulunmaktadır. Sayın savcılık makamına yardımcı olmak amacıyla cemiyetimizde ifadelerini aldığımız bu tanıkların ad ve adreslerini ve ifade tutanaklarının fotokopilerini de sunuyoruz. Sonuç ve istem. Savcılığınızı görevliler ve sorumlular hakkında gerekli kovuşturmayı yaparak dava açmasını talep ederiz. Bunun yanında Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi de Ümraniye cezaevinde ölen iki tutuklunun cenaze töreni sırasında binin üzerinde kişinin gözaltına alınması ve evrensel muhabiri Metin Göktepe'nin polis tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak herkesi suç duyurunda bulunmaya çağırdı. Suç duyurusu kampanyasında Sayısız kurum ve kuruluş ile binlerce kişi katıldı. Sendikacılar, kitle örgütü temsilcileri, gazeteciler, kamu emekçileri, öğrenciler, sanatçı ve yazarlar çağrıyı desteklediklerini açıkladılar. Suç duyurusunu destekleyenlerin sayısı kısa sürede 10.000'leri buldu. Gazeteciler polisin hedefi. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili sorumluluğun onun başına taşla veya copla vurup canını alan polisten önce, 2 yıl önceki İçişleri Bakanı Nahit Menteşe ile o zamanki İçişleri Bakanı Müsteşarı Bekir Aksoy ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a ait olduğunu vurguladı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu açıklaması şöyleydi. Genç gazeteci Metin Göktepe'nin ister bilerek ve isteyerek, ister özel kasıt taşımayan bir hunharlık sonucu öldürülmüş olması, ülkemizde görev yapan gazetecilerin sadece yasa tanımazların değil, yasaları egemen kılmakla görevli olanların da saldırı tehdidi altında bulunduğunu gösteren son ve vahim bir örnektir. Gerçekten, basın konseyinin kamuoyuna yansımış olaylara dayanarak yaptığı tespitlere göre, gazetecilere yönelik fiili saldırılardan sadece güvenlik görevlilerinden kaynaklananların sayısı 1992 yılında 34'ü, 1993'te 16'yı, 1994'te 13'ü bulmaktadır. Geride kalan 1995 yılı boyunca meydana gelenlerin sayısı yakında basın konseyi tarafından basına açıklanacaktır. Ancak bunun da, gazetecilerin başta polis olmak üzere en çok güvenlik kuvvetlerinin saldırısına hedef olduklarını ortaya koyacağı kuşkusuzdur. Gazetecilere yönelik bu saldırıların asgariye indirilmesi amacıyla Basın Konseyi tarafından İçişleri Bakanlığı döneminde Sayın Abdülkadir Aksu'ya, Sayın Mustafa Kalemli'ye ve daha sonra Sayın İsmet Sezgin'e yapılan başvurular sonucu bu bakanların tüm valiliklere gönderdiği genelgeler maalesef valiler ve emniyet müdürleri tarafından anlaşıldığına göre okunmamış ve uygulanmamıştır. O yüzden tören vesaire türü programlı olaylarda da sokak gösterisi, yangın, doğal afet gibi programsız olaylarda da alınabilecek basit önlemlerin hiçbiri alınmamıştır. Genelgeler okunmadığı ve uygulanmadığı için programlı veya programsız ani olarak çıkan olaylarda güvenlik gücü içindeki amirlerden birinin basın mensuplarını muhatap olarak görevlendirilmesi yoluna gidilmemiştir. Ama en önemlisi, basın konseyinin önerisine rağmen polis üniformasının değiştirilmesi sırasında sağ veya sol göğsüne birkaç metre mesafeden okunabilecek büyüklükte olmak kaydıyla sicil numarasının konulmasını kabul edilip uygulanmamıştır. Çünkü yetkililer, göğsüne sicil numarası yazılı polisin teşhis edilme endişesiyle kanun dışı emirlere uygulamayacağını düşünmüşlerdir. O nedenle Metin Göktepe'nin ölümünün sorumluluğu da, buna benzer başka olayların sorumluluğu da, failinin bilinmesini veya kolayca bulunmasını önleyen o dönem yöneticilerine aittir. O dönem yöneticileri İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, İçişleri Bakanı Müsteşarı Bekir Aksoy ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'dır. Soruşturma açılıyor. Göktepe ailesinin, gazetecilerin, avukatların ve Evrensel Gazetesi'nin ısrarlı çabalarıyla İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Göktepe'nin gözaltına alındığının tanık anlatımlarıyla ve raporlarla ispatlanması üzerine İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, Metin Göktepe'nin gözaltında işkence sonucu öldürüldüğünü kabul etti ve başta Göktepe'nin annesi ve ailesi olmak üzere Türk basınından özür diliyorum dedi. 17 Ocak günü 350'nin üzerinde müdahil avukat, Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Bayrak, İstanbul Çevik Kuvvet Müdürü ve olay günü Eyüp ve Eyüp Spor Salonu'nda görev yapan polisler hakkında kasten adam öldürmek, cürüm işlemek için memuriyetini kullanmak, cürüm işleyenleri saklamak, suç işlemeye tahrik, iş ve çalışma özgürlüğünü tahdit, kişi özgürlüğünden mahrum etmek ve memuriyet ve mevki nüfusunu suistimal etmek suçlarından soruşturma açılmasını istedi. Bir grup gazeteciyi Çankaya Köşkü'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, cinayeti polis işlemiştir tabirini beğenmiyorum. Hadiseleri kendi sınırları içinde mütalaa etmeliyiz. Münferit hadiselerden netice çıkarırken devleti yargılamayalım. Yargılanacak olan suçu kim işlemişse odur. Polis teşkilatını yargılamamız yanlıştır. Ama üstünde polis üniforması olan A veya B şahsı işlemişse yakasına yapışırız. Cinayet örtbas edilemez dedi. Aynı gün Evrensel Gazetesi'nin Ankara bürosunu ziyaret eden DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Göktepe'nin öldürülmesinin demokrasi ayıbı olduğunu söyleyerek DSP olarak olayın aydınlatması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Mesut Yılmaz, Göktepe olayının arkasında olacağız. Göktepe'nin devlet tarafından öldürülmesi iddiası devlet adına utanç verici bir durumdur. Bu olaydan sorumlu olanlar ortada, raporlar ortada. Ancak hiçbir ilerleme sağlanamıyor, dedi. Başbakan Tansu Çiller ise Göktepe'nin duvardan düşmediğini, gözaltına alındığını açıkladı. Özürü kabul etmiyorum. İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın Metin Göktepe'nin ailesinden ve basın camiasından devlet adına dilediği özür, Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe tarafından kabul edilmedi. Anne Göktepe, oğlunu öldürenlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Yüreğim yanıyor, bu iş sadece özür dilemekle olmaz, katillerin de cezalandırılmaları gerekir. Dilenen özürleri katiller cezalandırılıncaya kadar kabul etmiyorum," dedi. Basın çalışanlarının katilleri ortaya çıkarmak için sarf ettikleri çabaları sevinçle karşıladıklarını söyleyen Fadime Göktepe, "Ben bir oğlumu kaybettim ama bütün gazeteciler benim oğullarım ve kızlarımdır. Benim oğlum ölmedi, o gazeteci arkadaşlarında yaşıyor," dedi. 48 polise soruşturma. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin soruşturması 7 Şubat günü sonuçlandı. Müfettişler tarafından hazırlanan 38 sayfalık fezlekede 48 polisin yargılanması istendi. İstanbul İl İdare Kurulu, 48 polis için lüzumu muhakeme ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürü M. Ali Aydın Aydemir hakkında menni muhakeme kararı verdi. Yargılanmasına karar verilen 48 polis, suçsuz oldukları gerekçesiyle müdahil vekilleri 48 polis dışındaki sorumluların da yargılanması gerekir iddiası ile İl İdare Kurulu kararına karşı Danıştay'a itiraz ettiler. Dosya Danıştay 2. Dairesi'ne gitti. Danıştay 2. Dairesi İstanbul İl İdare Kurulu'nun kararını aynen onadı. Dosya İstanbul Valiliğine gönderildi. Valilik dosyayı İstanbul Adliyesi'ne gönderdi. Dava İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz 1996 tarihine duruşma günü verdi. Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin İstanbul'da güvenlik sağlanamayacağı gerekçesiyle davanın Aydın'a nakline karar verdi. Aydın Ağır Ceza Mahkemesi, ilginin yoğun olması ve izdiham yaşanması nedeniyle davayı kapalı spor salonunda yaptı. Bu davaya sanıklardan hiçbiri katılmadı. Mahkeme heyeti sanıkların ifadelerinin alınabilmesi için duruşmayı 29 Kasım 1996 tarihine erteledi. Meclis Araştırma Komisyonu Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla meclis araştırmasına ilişkin önergeleri 15 Şubat 1996 günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu 15 Ekim 1996 TBMM Genel Kurulu'na geldi. Raporda, İdari soruşturma aşamasında soruşturma yapan yetkililerin olay faillerini araştırma ve bulmalarının memurun muhakematı kanunu muvaffakatından doğan görevleri gereği olması, adli işlem safhasına gelindiğinde ise bu kişilerin suçlu olup olmadığının tespit işi için yargı yetkisi içerisinde kalan bir husus olması nedeniyle komisyon faillerin bulunması yönünde hiçbir faaliyet göstermemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından verilen görev iki açıdan ele alınarak mücerret olarak ölüm olayının tespit edilmesi, emniyet teşkilatının sistemiyle ilgili olarak mevcut aksaklıkların neler olduğu ve bunların giderilebilmesi için neler yapılabileceğinin araştırılması, hangi etkenlerin bu olayın oluşumuna neden olduğu ve bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşılmaması için ne gibi tedbirler alınması gerekeceği değerlendirilmiş ve araştırma bu yönde yürütülmüştür, denildi. Afyon'daki yargılama. Aydın'daki duruşmadan bir süre sonra Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aydın Valiliğinin isteği üzerine Yargıtay 10. Ceza Dairesi davanın Afyon'a naklini kararlaştırdı. Ancak davanın İstanbul'dan uzaklaştırılması davaya olan ilgiyi azaltmadı. Tam tersine ısrarlı takipçilerin sayısı her duruşmada biraz daha arttı. Dava nerede biz oradayız diyen yüzlerce kişi birçok ilden otobüslerle duruşmaların görüldüğü Afyon'a geldi. 6 Şubat 1997 tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ilk duruşmayı 200'e yakın yerli ve yabancı basın mensubu, bazı CHP'li milletvekilleri ve İstanbul'dan Kartal, Kağıthane, Tuzla, Fatih, Büyükçekmece, İlçe, Kadın ve Gençlik Komisyon üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, birçok sendika ve kitle örgütü temsilcileri, Emeğin Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel, partinin il yönetici ve üyeleriyle birlikte 3000 kişi izledi. Duruşmada Metin Göktepe'nin öldürülmesine ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi tutanağı ve otopsi raporu mahkemeye gönderildi ve dosyaya konuldu. 48 polisin katılmadığı oturumda tanıklar dinlendi. 28 Mayıs 1997 tarihinde Göktepe'yi öldürmekten yargılanan Saffet Hızarcı, Fedai Korkmaz, Murat Polat, Burhan Koç, İlhan Sarıoğlu, Selçuk Bayraktaroğlu, Metin Kuşat, Tuncay Uzun, Fikret Kayacan, Seydi Battal Köse, Şuayb Mutluer'in dosyası diğerlerinden ayrıldı. Mahkeme Sarıoğlu, Bayraktaroğlu, Mutluer, Hızarcı ve Köse hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Bir sonraki duruşmada sanık polisler yine mahkemeye gelmezken, müdahil avukatlar sanık polislerden Korkmaz, Kuşat, Koç ve Polat hakkında tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Sanıkların mahkemeye getirilmesine dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın talimatı da yetmedi. İzne çıkan Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Şerif'in yerine davaya bakan Hakim Fatma Nilgün Uçar, 11 sanıktan 4'ünün daha tutuklanmasına karar verdi. Haklarında gıyabi tutuklama kararı verilen 5 polis, 28 Temmuz 1997 tarihinde teslim oldu. 21 Ağustos 1997 tarihli oturuma yine Fatma Nilgün Uçar başkanlık etti. 7 sanık mahkemeye getirildi. Ancak sanıklar susma haklarını kullandılar. Sanık avukatlarının reddi hakim talebi ise kabul edilmedi. Aynı gün Afyon çıkışındaki bir lokantada Korkut Eken yemek yerken görüldü. Eken bu durumu tesadüf olarak nitelendirdi. Eylül ayında izinden dönen mahkeme başkanı Kamil Şerif, Uçar'ın tutukladığı Korkmaz, Polat, Koç ve Kuşat'ı tahliye etti. Böylece dava yine eski haline döndü. 9 Ekim 1997 tarihinde yapılan duruşmada tanıklarla sanıklar ilk kez yüzleşti. En önemli tanık olan Deniz Özcan, sanık polislerden Mutluer, Kayacan, Hızarcı ve Kuşat'ı teşhis etti. Sanık avukatlarından Güzin Kılınç, Köprülü tanığa küfür etti. Mahkeme heyeti Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda bilirkişi heyetiyle yüzleştirme yapılmasını kararlaştırdı. Kasım ayında mahkeme başkanı Kamil Şerif, basının ve kamuoyunun bu olayla çok yakından ilgilendiğini ve kendisinin taraflı olduğuna ilişkin haberler yapıldığını gerekçe göstererek "Kendi kendimi reddediyorum," dedi ve davadan çekildi. Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi, Şerif'in talebini yerinde bularak dava için hakim Mustafa Birışık'ı görevlendirdi. Bu arada daha önce 4 polisin tutuklanmasına karar veren Fatma Nilgün Uçar ile eşi Edirne'nin Keşan ilçesine sürgün edildi. Sürgün kararının tepki yaratması üzerine Adalet Bakanlığı Uçar çiftini İstanbul'a gönderdi. 25 Aralık 1997'de duruşma öncesi Metin Göktepe'nin otopsi raporları basında yer aldı. Raporlarda Göktepe'nin öldürmek kastıyla dövüldüğü vurgulandı. Sanık polislerden Eyüp İlçe Emniyet Amiri Seydi Battal Köse, duruşmada verdiği ifadeyle dikkat çekti. Köse, Metin Göktepe'nin öldürüldüğünü amiri konumundaki Eyüp İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Aydın Akdemir'e bildirdiğini, onun da telefonla İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Kemal Bayrak ve İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'a bildirdiğini kaydetti. Köse, kanaatimce Göktepe'ye vuranlar polis memurları Metin Kuşat, Yalçın Aydeniz ve Burhan Koç'tur dedi. Müdahil avukatlar Taşanlar, Bayrak ve Akdemir hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdiler. 2 yıl sonra keşif. 2 yıl sonra Göktepe'nin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı. Basın mensuplarına kapalı geçen keşife tutuksuz yargılanan sanık polisler silahlarıyla katıldılar. Sanık polislerden Fikret Kayacan, tanık Deniz Özcan'ı tehdit etti. 22 Ocak 1998 tarihinde sanık ilçe Emniyet Amiri Seydi Battal Köse, bir önceki duruşmadaki ifadesinin yanlış aktarıldığını iddia ederek, "Ben hiçbir üst düzey müdürümü suçlamadım," diyerek önceki ifadesinden imtina etti. Köse'nin avukatı ise müvekkilinin cezaevi koşullarında psikolojik durumunun bozulduğunu iddia etti. Şubat ayı içinde keşif raporunun tamamlandığı açıklandı. Raporda Metin Göktepe'nin gözaltında dövülerek öldürüldüğü doğrulandı. 13 Şubat 1998'de müdahil avukatlar tutuksuz sanıkların tanıklar üzerinde baskı kurmaya çalıştığını kaydetti. Duruşmada ayrıca sanık Seydi Battal Köse, bir önceki duruşmada avukatının söylediklerini yalanlayarak, "Açıklamaları baskı altında yapmadım, savunmada sıkıntılar yaşıyorum, avukatım Burhan Hayran'ı reddediyorum," dedi. Cumhuriyet Savcısı İsmail İlhan, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Şuayb Mutluer, Saffet Hızarcı, Fedai Korkmaz, Murat Polat, Burhan Koç ve Metin Kuşat'ın TCK 452'ye 1, 463 ve 251. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarını talep eden savcı, Alacakları mahkumiyet ve kaybolma ihtimalleri bulunduğundan tutuksuz sanıklardan Fedai Korkmaz, Murat Polat, Burhan Koç ve Metin Kürşat'ın tutuklanmalarını da istedi. Savcılık, sanıklardan Emniyet Amiri Seydi Battal Köse, Selçuk Bayraktaroğlu, İlhan Sarıoğlu, Tuncay Uzun ve Fikret Kayacan'ın da üzerlerine atılı suçtan beraatlerini isterken, tutuklu olan Bayraktaroğlu, Sarıoğlu ve Köse'nin tahliyelerini talep etti. 12 Mart 1998 günkü duruşmada, sanık polisler son savunmalarında "Vicdanımız rahat, suçsuzuz" dediler. İlk karar. Metin Göktepe'nin öldürülüşünden 800 gün sonra yani 19 Mart 1998 tarihinde Afyon Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Afyon'daki yargılamada 5 sanık hakkında kastı aşan adam öldürme suçundan 7 yıl 6'şer ay hapis cezası verildi, 6 sanık beraat ettirildi. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi, polis memurları Şuayb Mutluer, Saffet Hızarcı, Fedai Korkmaz ve Metin Küşat'ı üzerlerine atılı suçları işledikleri kanaatine vararak, önce TCK'nın 452'ye 1. maddesindeki kastı aşan adam öldürme fiiline göre 12'şer yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıkların cezaları TCK'nın 463. maddesindeki faili belli olmayacak şekilde adam öldürme fiili uyarınca yarıya indirildi. Ancak yine TCK'nın 251. maddesine göre suç memur sıfatıyla işlendiği için arttırılarak ceza 9 yıla çıkarıldı. Sonuç olarak 4 sanık hakkında TCK'nın 59. maddesine göre 6-1 oranda ihal indirimi de yapılarak 7 yıl 6'şer ay hapis cezası verildi. Emniyet amiri Seydi Battal Köse ise yine TCK'nın 452'ye 1. maddesindeki suçlamayla 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Köse'nin suçun işlenmesine doğrudan katılmayıp yardımcı olduğu kanaatine vararak TCK'nın 65'e 3. maddesi gereğince cezasını yarıya kadar indirdi. Köse'nin cezası da memur olduğu gözenine alınarak diğer sanıklar gibi yarı oranda arttırıldı. İhal indiriminden de yararlanan Köse'ye de 7 yıl 6 ay ağır hapis cezası verildi. Mahkum ettiği sanıklar hakkında ceza süreleri kadar kamu haklarından men cezası da veren mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Polat, Burhan Koç, İlhan Sarıoğlu, Selçuk Bayraktaroğlu, Tuncay Uzun ve Fikret Kayacan'ın ise mahkumiyet için inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerini kararlaştırdı. Kararı protesto eden Göktepe ailesi ve gazeteciler adli önünden Zafer Anıtı'na kadar yürüyüp kalemlerini yere attılar. 7. ayrımın sonu, sayfa 90.